dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kevser. Fasalli li rabbika vanhar. İnna şani'eke huvel ebter.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Şu halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu asıl ebter soyu kesik olan sana kin duyandır.
Kur'an-ı Kerim açısından Hazreti Zehra'nın yüce konumu.
Bir kişi veya bir toplum Hazreti Fatıma-yı Zehra Selamullah Aleyha'ya bağlı olduğunu ve değer verdiğini ifade edebiliyor. Fakat o Hazret'in gerçeğini anlamış olmadan sadece o mübarek zattan yüzeysel bir anlayışa sahip olabilir. Fakat Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın gerçek hayat ve yaşamının çeşitli boyutlarını anlamak, o Hazret'in öğretilerine uymak insanın yaşam ve kaderini değiştirebilir.
Değerli dinleyiciler, bugün 20 Cemadüsani, Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın mübarek veladeti yıl dönümü. O kız ki Yüce Allah onu birçok hayrın kaynağı olarak tanıtmış, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sevgi dolu kucağında büyümüş, ta ki seçkinler ve mutahharların silsilesini yetiştirsin ve kadının ruhunu yüceltsin. O ki Allah'ın rızası onun rızasında, Allah'ın gazabı onun öfkesindedir. Hazreti Zehra, Siddika-i Kübra, Fatıma Selamullah Aleyha'nın bereketli veladeti kutlu olsun.
Kur'an-ı Kerim'de adı geçen kadınların her biri kendine has özelliklere sahiptir. Fakat Hazreti Zehra Selamullah Aleyha tek başına tüm o özelliklere sahiptir. Hazreti Fatıma tıpkı Hazreti Meryem gibi mutahhar ve tıpkı Hacer gibi direniş ve tevekkül abidesidir. Tüm bu özellikler Hazreti Fatıma'da bir arada bulunurken tek başına dünya ehlinin en seçkin kadını idi. Bu yüzden Hazreti Sıddıka-i Kübra'nın kişilik özellikleri ve şahsiyetini Hakk'ın kelamı ve Resulullah'ın sözlerinde aramak gerek.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Abdullah ve Kasım adlarında iki evladını kaybedince, düşmanları o Hazreti zayıf duruma düşürmek için kinayeli sözler söylemeye başladılar. Ta ki kendisine ebter yani soysuz olarak hitap ettiler. Bu yüzden Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın veladeti ardından Yüce Allah Kevser suresini nazil ederek Resulullah'a en büyük müjdeleri verdi. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Kevser kelimesinin kök anlamı bolluktur ve Kevser'den murat ise bol hayır demektir. Yani ey peygamber, biz sana hayırların kaynağı, bereket ve diriliş abidesi bir kız verdik. Sana bir kişinin sahip olabileceği tüm insani faziletlerini bir arada bulunabilen bir kız verdik. Yüce Allah, surenin devamında değerli Resulüne Kevser suresinin 2. ve 3. ayetlerinde şöyle buyuruyor. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir.
Ehl-i Sünnet'in en değerli din alimlerinden İmam Fahri Razi, Kevser suresi hakkında şöyle bir yorumda bulunuyor. Kevser'in 8 anlamı var ve bu anlamların tümü ise Hazreti Sıddıka-i Tahire, Fatıma-i Zehra Selamullah Aleyha hakkındadır. Daha sonra İmam Fahri Razi, Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın evlatlarından, masum imamlardan bazılarına değinerek bu saygın kadının bol hayırlarından olduğunun bir sebebi sayıldığını belirtiyor. Evet, Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha, hidayetin coşkulu çeşmesinin pınarı iken ve ondan binlerce duru nehir akarken nasıl bu hayırlara sebep olmasın? Muhterem dinleyiciler, şimdi konuyla ilgili uzmanımızın görüşlerini dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin habibi ilahil alemin Ebul Kasım Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala alihi tayyibine tahirin. Rahmetullahi ve barakatuhu. قال الحكيم في كتابه الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Her şeyden önce Hazreti Zehra'nın doğumunu ve viladetini tüm Ehlibeyt dostlarına ve siz dinleyen ve dinleyicilere tebrik arz ederim. Hazreti Zehra'nın şahsiyeti ve o Hazretin viladeti ve o Hazretin doğumu hakkında çeşitli kitaplar yazılıptı ve çeşitli konuşmalar olundu. Ve bu konuda çeşitli seminerler ve konferanslar hazırlanıptı. Yine de ele bil ki bir gölden bir damla alma gibidir. Yani bu büyük şahsiyetin konu hakkında konuşmaklık denizden bir damla almak gibidir. Bunun ahlakı, maneviyeti, fedakarlığı, çocuklarına en iyi anne olması, eşine en iyi kadın olması, komşularına en güzel komşu olması, bunun çeşitli ahlakları hakkında konuşmak gerçekten günlerce vakt alacaktır. Hazretin doğumu hakkında ki bu bize bir yol göstererek yani bir yol açaraktan bu konuda bir bazı şeyler konuşmak isterim. Hazreti Zehra'nın bir kısa müddet ömründe bu kadar makama yükselmesinin sebebi nedir acaba? Hazreti Zehra 18 sene ya bazı ağaların duyduğuna kaç sene ondan fazla 20 sene 25 26 seneden fazla diyen yoktu. Bu hala Şia'nın görüşünde 18 yaşında dünyadan gelipti. O 18 yaşında bir kadın ne yapıptı ki böyle bir makama yükselipti? Acaba bunun peygamber kızı olması, imam eşi olması, imam annesi olmasından mıdır? Bunların kendisi bir fazilettir ama bu değildir. Belki Allah'a en iyi bende olmasıdır. Ve Allah'ın emirlerini bir yerine getirip ve Allah'ın emirlerine boyun eğmesidir ki Hazreti Zehra'yı bu makama yükseltiptir. Herkes Hazreti Zehra gibi Allah'ın emirlerine uysa, Allah'ın emrini yerine getirse ve Allah'ın buyurduklarına boyun eğse bu makama ulaşacaktır. Hele Hazreti Zehra'nın makamına da ulaşmasa Hazreti Zehra'nın yolunu gidenlerden olacaktır. O Hazretin şahsiyeti hakkında hadislerimizde vardır ki Peygamber Efendimiz o kadar Hazreti Zehra'ya ilgi gösterirdi, o kadar ihtiram ederdi, herkes gıpte yerdi, herkes arz ederdi ki Peygamber o özelliklerden bunlara da göstersin. Hazreti Zehra'ya Resulullah'ın hadislerde buyurdu ki babasının annesi. O kadar Hazreti Zehra babasına bağlılığı vardı ve babasına fedakarlığında yardım ederdi. İslam'a, İslam'ın doğruluğunda ve İslam'ın öne gitmesinde babasına yardımcı olardı ki Hazret buyurdu ki babasının annesidir. Peygamberimiz seferlere gittiğinde herkesten sonra Hazreti Zehra'dan görüşerdi. Ve geldiğinde herkesten önce Hazreti Zehra'nın evine giderdi. Hazreti Zehra'ya o kadar özen gösterirdi ki 6 ay boyunca tüm sahabeler şahitti ve çeşitli kitaplarda gelipti. 6 ay boyunca her gün sabah namazında durardı. Es-salat, es-salat, ya ahle beytin nebuvve, innema yuridillah liyuzhme ankum erricse ahlel beyt ve yutahhirakum tahhira. Bu ayeti okuyardı. Ve Hazreti Zehra geldiğinde tamamen ayağa kalkardı Resulullah. Ve bazen Hazreti Zehra'nın elinden öperdi Resulullah. Niye bu kadar şahsiyeti var idi? Çünkü Allah'a ibadeti ve bendeliği çok idi. Çünkü imamet yolunda fedakarıydı. Çünkü peygambere çok hizmet etmişti ve İslam'a hizmette bulunmuştur.
Kevser suresinin özellikle de kadınların hiçbir insani değeri olmadığı ve kız çocuğun doğuşunun utanç kaynağı olduğu cahiliye Arap döneminde nazil olması ve Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha hakkında böyle anlamlı bir yorumda bulunmak, İslam'ın hayat verici öğretilerinde kadına bir insan olarak verilen değer ve konumu gözler önüne seriyor. Öyle bir varlık ki insanoğlu tarihinde tüm hayır ve bereketlere sebep olabiliyor.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın mutahhar varlığıyla ilgili bir diğer ayet ise Ahzab veya başka adıyla Tathir suresinin 33. ayetidir. Bu ayetin bir bölümünde şöyle buyruluyor. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Ehli sünnet ve şii muhaddis ve alimlerin birçoğu söz konusu ayetin ehli beyt hakkında nazil olduğu görüşünde hemfikir. Söz konusu ayet nazil olunca Resulullah Efendimiz Hazreti Ali aleyhisselam, Hazreti Fatıma Selamullah aleyha ve evlatları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin aleyhisselamı çağırarak abasını üzerlerine örterek "Allah'ım, bunlar benim ehli beytimdir. Onları her türlü kötülükten arındır." diye buyurdu.
İmam Fahri Razı Tefsiri Kebir adlı kitabında Ehl-i Sünnet'in seçkin alimlerinden Suyuti'de Eddurul Mansur kitabında ve de İmam Hanbeli, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli beytinin Hazreti Ali aleyhisselam, Hazreti Fatıma salamullah aleyha ve evlatları İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselam olduğundan hemfikirler. İslam peygamberinin eşlerinden Ümmü Seleme şöyle diyor. Tathir suresi benim evimde nazil oldu. O anda Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin oradaydılar. Resul-i Ekrem üzerinde olan cübbeyi çıkartarak onların üzerine örttü ve şöyle dedi. Ey Allah'ım! Bunlar benim ehlim ve itretimdirler. Kötülükleri ve çirkinlikleri onların üzerinden sil ve onları mutahhar kıl diye buyurdu.
Nasıl ki mübarek Kadir gecesi insanların kaderinin belirlenmesinde etkilidir, Hazreti Fatıma-i Selamullah Aleyha da doğru algılanırsa insanların yaşamını etkileyebilir. Genelde çok az insan Kadir gecesinin gerçeğini kavrayabilmiştir. Fakat kendi çapında bu gerçeği anladığında bilinçli olarak yaşamının seyrini değiştirir ve bu bilinç onu Allah'a daha da yakınlaştırır. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha da aynı Kadir gecesidir. Yani bir kişi veya bir toplum Hazreti Zehra'ya bağlı olduğunu ve değer verdiğini ifade edebiliyor fakat o Hazretin gerçeğini anlamış olmadan sadece o mübarek zattan yüzeysel bir anlayışa sahip olabilir. Fakat Hazreti Fatıma'nın gerçek hayat ve yaşamının çeşitli boyutlarını anlamak ve o Hazretin öğretilerine uymak insanın yaşam ve kaderini değiştirebilir. Kadir gecesi, bereketler ve değerlerin nazil olduğu bir gece olarak tüm faziletler ve saadetlerin pınarıdır.
Yüce Resul'un Kevseri Fatıma-i Zehra'da söz konusu değerlerin nazil olduğu yerdir. Kadir gecesi, Yüce Allah'ın tüm meleklerin toplandığı gecedir. Melekuti dünyadan daha fazla yararlanma ve faydalanma gecesidir. Hazreti Fatıma Zehra Salamullah Aleyha'ya yaklaşan ve o hazretten yararlanabilen kişi, meleklerin özelliklerinden daha fazla haz alarak onların kutsal alemlerine daha da yaklaşabilir. Yüce Allah, Ali İmran suresinin 61. ayetinde şöyle buyuruyor. Sana gerekli bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de Allah'ın lanetini aramızdan yalan söyleyenlerin üstüne atalım.
Bu ayet Resulullah Efendimiz ve Necran Hristiyanlar arasında mübahale ile ilgilidir. Bu olay İslam peygamberinin tüm güçlü delillerine rağmen Hristiyanlar o hazrete iman etmeyince hakkaniyetin ispatı için karşılıklı mübahaleye ve lanet etmeye karar verildi. Fakat Necran Hristiyanları Hazreti Muhammed'in söz konusu mekana Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin ile beraber geldiğini görünce onların lanetinden korkarak mübahaleden çekindiler. Bu olay Ehl-i Sünnet ve Şii alimlerin fikir birliğiyle kabul ettiği bilinen bir hadis olarak kayda geçmiştir. Mübahale ayetinde kadınlarımız kelimesi sadece Hazreti Fatıma Silamullah Aleyha ile sınırlıdır. Zira o dönemde birçok büyük ve değerli kadının yaşamasına rağmen hiçbiri mübahaleye davet edilmediler. Zira Necran Hristiyanları ile mübahale sıradan bir olay değildi ve sadece masum kişiler ona katılma selahiyetine sahiptiler.
Mübahale olayı İslam tarihinin en hassas anlarından biridir ve bu sahnede hazır bulunmak için özel iman ve inancın varlığını gerektiriyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tüm kadınlar arasından Hazreti Fatıma'yı seçti. Zira Fatıma-i Zehra Salamullah Aleyha kadınlardan oluşan bir ümmet konumundadır. Hazreti Zehra, salih inanca sahip olan iffetli kadınlar için somut bir örnektir.
Yüce Allah, İnsan suresinde iyi insanları şöyle anlatıyor. İyiler ise katkısı kafir olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer. Onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler. Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Bu ayetler Hazreti Fatıma Silamullah Aleyha'nın ailesi hakkında nazil olmuştur. Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali Aleyhisselam çocukları Hasan ve Hüseyin'in iyileşmeleri için 3 gün oruç adağı tuttular. Onlara bu konuda çocuklara da katıldı. Fakat her 3 günün akşamında kendi iftar yemeklerini yoksul, yetim ve esire bağışladılar. Dolayısıyla bu ayet onların şanında nazil olmuştur.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Fatıma Zehra Salamullah Aleyha'nın hakkında ve şanında ve şahsiyetiyle ilgili birçok ayet nazil olmuştur. Fakat biz kısıtlı süremizde sadece birkaçına değinmekle yetinmek zorunda kaldık. Programımızı bu yüce kadından bir rivayetle noktalamak istiyoruz. Hazreti Fatıma-i Zehra Salamullah Aleyha şöyle buyuruyor. İmam, insanların ona doğru gittiği Kabe gibidir. Onun kendilerine gelmesini beklememeleri gerekir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftada programımızın her bölümünde sizleri İranlı çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışıyoruz.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizleri İran'ın kuzeyindeki yeşil eyaleti Golestan'ın yöresel yemekleriyle tanıştıracağız.
Hatırlanacağı üzere geçen iki bölümde gastronomi turizmi, mutfak kültürünün önemi üzerinde sizlerle konuştuk. Fakat bugünden itibaren sizleri İran'ın her bir eyaletindeki en önemli ve en leziz yöresel yemeklerle tanıştırmaya karar verdik. Böylece eyaletin yöresel yemekleriyle tanışmaya ilaveten adeta bir renk cümbüşü olan Golestan eyaletinin güzellikleriyle tanışmış olacaksınız.
Merkezi Gorgan kenti olan Golestan eyaleti, İran'ın yeşil eyaletlerinden biri olarak ülkenin kuzey ve kuzeydoğusunda yer alıyor. Bu eyalet önceleri Horgan ve ardından Serabat olarak biliniyordu. Yıllar sonra ve İslam'ın ilk dönemlerinde Georgian olarak tanındı fakat Hicri Şemsi 1316 yılından itibaren adı Gorgan olarak değiştirildi. Hicri Şemsi 1376 yılına kadar Mazenderan eyaletinin bir parçası olan Gorgan eyaleti o yılda bizzat bir eyalet olarak tanındı. Yaklaşık 20.438 km² yüz ölçümü olan bu eyaletin nüfusu en az 1,8 milyondur.
Masmavi sularıyla güzel Hazar Denizi, Golestan eyaletinin cazibelerinden biri olarak doğu kesiminde Golestan Haliç'ini yaratmıştır ve birçok hayvan türlerini içinde barındırıyor. Bu arada eyaletin güneyinde bulunan ve dünya miras listesinde yer alan Hirkani ormanları ve Elbor Sıra dağlarının nefes kesen doğa manzaralarını, ayrıca eyaletin doğusunda Türkmen Sehra Ovası'nı unutmamak gerekir. Bu bölgenin mazisi, buz devrine dayanan ormanlar, İran ve dünyanın ender rastlanan bitki türlerini barındırıyor. Tüm bu doğa fenomenleri Golestan eyaletinin İran'ın kuzeydoğu incisi olmasına neden olmuştur. Öyle ki çeşitli iklim ve yaşam türleri her köşesinde göze çarpıyor. Tabii ki bu çeşitlilik Golestan eyaletinde sadece doğal kaynaklarıyla sınırlı değildir ve bu çeşitliliği burada yaşananlar arasında da görmek mümkün.
Golestan eyaleti 5000 yıllık geçmişe sahiptir. Onun en önemli tarihi kenti Gorgan veya Yunanca Hirkania ve Arapça Georgian'dır. Günümüzde sadece tarihi kalıntıları geride kalmıştır. Eyaletin diğer önemli kenti 90 yıl önce de Gorgan olarak değiştirilen Astarabat'tır. Bu tarihi eyaletin uzun geçmişe sahip olması nedeniyle bölgede birçok tarihi eser bulunuyor. Dünyada savunma amaçlı örülen duvarlardan biri ise Sasaniler döneminde bu eyalette inşa edilmiştir. Gorgan Büyük Duvarı tarihi metinlerde Kızıl Duvar olarak bilinir. söz konusu duvar genişlik açısından Çin Seddi ardından dünyada ikinci sırada yer alıyor. Fakat günümüzde küçük bir bölümü geriye kalmıştır. Golestan eyaletinin bir diğer tarihi cazibesi olarak UNESCO miras listesinde yer alan Gombe-i Kabus Kulesi, Razkan Kulesi, Gorgan kentinin tarihi dokusu ve bu gibine eserlere değinebiliriz.
Sohbetimizin başında da belirtildiği gibi Golestan eyaleti doğal kaynakları ve etnik gruplar açısından zengin bir bölgedir. Eyaletteki bu çeşitlilik eyalette birçok farklı mutfak kültürlerine sebep olmuştur. Bu yüzden sohbetimizin bugünkü bölümünde Golestan eyaletinin merkezi kenti yani Gorgan'a giderek burada bazı yöresel yemeklerle tanışmak istiyoruz. Gorgan kenti sakinlerinin eğlencelerinden biri lokanta ve restoranlarda çeşitli yöresel yemekler veya fast food denilen hazır yemekler yemektir.
Gorgan ailesinin en çok tanıdığı çarşılardan biri birçok ciğercinin bulunduğu Mir Kerimi Caddesi'dir. Ciğerciler helal ve büyük ve küçükbaş hayvanların etleriyle çok leziz kebaplar pişiren esnaftır. Gorgan kentinin bir diğer tarihi ve eski bölgelerinden Nalbandan'dır. Nalbandan aslında bir nevi tarihi çarşıdır. Burada temel gıda maddelerinin alışverişine ilaveten abguşt, pilav üstü horiş denilen çeşitli sulu yemekler, kebaplar ve çeşitli yöresel ve ev yemeklerinin yenildiği lokantalar bulunuyor.
Gorgan'da yemek çeşitliliği özellikle yöre halkı arasında çok yüksektir. Gorganlılar analarından çeşitli aşlar ve yöresel yemekleri öğrenerek kuşaktan kuşağa günümüze kadar koruyarak taşımışlar. Bu da halk arasında yemek kültürünün zengin ve renkli olmasına sebep olmuştur. Gorganlılar çeşitli yemeklerinde ıspanak, kabak ve maş fasulyesi gibi farklı sebze ve hububat kullanarak en bilinen yöresel yemeklerini pişiriyorlar. Örneğin maş fasulyesiyle pişirilen maş pati, etli ıspanaklı horişt, maş fasulyesi aşı, ekşili aş, ısırgan aşı. Bu arada nar ekşisi ve koruk suyu gibi ekşi çeşniler ise Gorgan mutfak kültüründe özel bir yere sahiptir.
Yöresel yemeklere ilaveten yöresel tatlılar bu kentte halkın mutfak kültüründe kendine özel bir yere sahiptir ve çeşitli münasebetlerde halkın sofrasında yerini alıyor. Bölgenin en bilinen ve önemli tatlılarından Gorgan omaç helvası, poştezik, ser gerbili, ceviz helvası, şirnun, ponçik ekmek ve bu gibilere değinebiliriz. Şimdi sohbetimizin devamında bazı yemek ve tatlıların tarifini sizlerle paylaşacağız.
Dinleyiciler, bugün sizleri Gorgan'da düğünlere özel tatlılardan birinin tarifiyle tanıştırmak istiyoruz. Şirnun genelde düğünlerde yapılır ve başlıca malzemesi ise süt ve pirinçtir. Bu çok sevilen ve leziz tatlı gelin için hazırlanan hançeye konulur. Hançe aslında gelin ve damat için hazırlanan ve içinde çeşitli yemişlerden ve hediyelerden oluşan büyükçe yuvarlak tepsiye denilir. Şimdi bu yöresel tatlıyı merak ediyorsanız tarifini verelim. Vereceğimiz ölçüler 4 kişiliktir.
4 kişi için hazırlanan şirnun tatlısı için 3 ölçek süt, bir ölçek şeker, biraz safran veya kavrulmuş zerdeçala ihtiyaç var. Önceden suda bekletilen pirinci süt ile karıştırıp ocağa koyarak pişiriyoruz. Pirinç pişince üzerine şeker ekliyor, biraz vanilya ve safran karıştırıyoruz. Pirinçler tamamen pişince soğumasını bekliyoruz. Daha sonra elleri biraz yağlayarak pirinçten ceviz büyüklüğünde parçalar olarak elde yuvarlatıp üstüne basarak yatsı haline getiriyor ve en sonunda da yağda kızartıyoruz. Hazırlanması çok kolay olan bu tatlı yöresel tatlılardan biri olarak çok seviliyor.
Golestan'ın bir diğer yöresel yemeklerinden biri genelde ekmekle ve akşam yemeği olarak yenilen kedu torşektir ve halk arasında çok beğenilerek yenilir. Yemeğin ekşi olması ve sarımsağın tadı bu yemekte çok bariz bir şekilde hissedilir. 2 ila 3 kişilik bu yemek için 3 orta boy kabak, 1 soğan, 2 diş sarımsak ve kabuğu alınmış doğranmış 2 domates gerekiyor. Tabii ki bir kaşık domates salçası ve baharatı da unutmamak gerekir.
Kedu torşeki hazırlamak için önce soğanlar küp şeklinde doğranır ve zerdeçal ile kavrulur. Sarımsaklar soyulur, ezilerek soğana eklenir, beraber kavrulur. İnce doğranmış kabaklar domates ile birlikte kavrulan soğana eklenir. Üzerine nane ve biber konularak domatesin suyu ile pişmesi beklenir. En son ocaktan indirmeden önce üzerine turunç suyu eklenir. 1-2 dakika kaynadıktan sonra kedi torşek yemeği hazır ve servis tabağına alınarak yenilebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, mutfak kültürüne dayalı olan sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bugün İran'ın kuzeyinde Golestan ilinin yöresel yemeklerinden kedu torşek ve tatlılarından da Şirinun ile tanıştık. Sofranızın bereketli olmasını dileyerek hepinizi yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Edebiyat Yelpazesi. Değerli dinleyiciler, Edebiyat Yelpazesi adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Bugünkü programımızda bir önceki programımızın devamı olarak ilk dönem Fars Edebiyatı özellikleri ve yapılan sınıflandırmalar üzerinde duracağız. İran Edebiyatı birçok edebiyat tarihçisi tarafından belirli bir takım dönemlere ayrılarak incelenmektedir. Bu dönemler İran'ın siyasi tarihindeki dönemlerle genellikle çakışmaktadır. Örneğin birinci dönem olarak kabul edilen Hicri 4. yüzyıl ve
5. yüzyılın ilk yarısı İran'da İranlı kimliğinin bağımsızlık kazandığı bir takım milli hanedanların merkezi yönetime şeklen bağımlı olmakla birlikte gerçekte bağımsızca hareket etmeye başladıkları ve özellikle de Samanlı ve Gazneli hanedanların egemenlikleri altında İran'ın kültürel olarak kendi kimliğini edindiği bir dönemdir. Bu bakımdan İran edebiyatı siyasi ve sosyal oluşumları da göz önünde bulundurarak değerlendirmek, fakat bunu yaparken siyasi oluşumları temel belirleyici olarak almamak gerekir. Biz burada İran edebiyatını geçirdiği iç ve dış evrimi temel belirleyici olarak almayı da ihmal etmeden siyasi tarihle de ilişkilendirebilecek dönemlere ayırma eğilimindeyiz. İranlı edebiyat tarihçisi Muhammed Müezzini Cami'nin bir makalesinde İslam sonrası İran edebiyatının ilk klasik dönem, orta klasik dönem, son klasik dönem ve neoklasik dönem olmak üzere dört döneme ayırdığını görmekteyiz. Yazarın bu sınıflandırması ilk elde siyasi oluşumlara değil, edebi gelişmelere dayanmaktadır. Ayrıca Celaluddin Humayi'de Tarihi Edebiyatı İran adlı eserinde buna benzer bir yaklaşım içerisindedir. Siyasi dönemleri göz ardı etmeyen Humayi, bir yerde bütün İran edebiyatını 6 döneme ayırırken, başka bir yerde klasik İran edebiyatını 2 ana döneme ve bu ana dönemleri çeşitli alt dönemlere ayırmaktadır. Bu sınıflandırmalar kendi içinde tutarlı sınıflandırmalar olup İran edebiyatının tarihi seyrini yansıtmaktadır. Bunların en belirgin özelliği sınıflandırmalarda hep şiirin esas alınmış olmasıdır. Müezzini Cami'nin sınıflandırmasında Sepki Hindi'nin klasik dönemin dışında bırakılması bazı soruları gündeme getirebilir. Sadece başlangıçtan Sepki Hindi'nin egemen olduğu dönemin sonuna kadarki zaman dilimini göz önünde bulundurduğumuzda problem yokmuş izlenimi edinilmektedir. Oysa İran şiirini başlangıçtan bugüne dek ele alırsak şu soruyu sormamız kaçınılmaz duruma gelir. Sepki Hindi dönemine neoklasik dönem diyeceksek bu dönemin hemen ardından gelen geriye dönüş dönemine ne ad vereceğiz? Yine de Sepki Hindi dönemi için neoklasik nitelemesi pek de yersiz görünmemektedir. Konuşmamızda geriye dönüş dönemini tanımlamadan kaynaklanan güçlüğü aşarak neoklasik nitelemesini Sepki Hindi için kullanma eğilimindeyiz. Buna göre başlangıçtan günümüze İslam sonrası İran şiiri 4 ana döneme ayrılarak incelenebilir. Klasik dönem, neoklasik dönem, nostaljik dönem ya da geriye dönüş dönem, çağdaş dönem. Klasik dönem kendi içinde birbirinden keskin çizgilerle ayrılmayan bazı dönemler halinde incelenebilir. Klasik dönemi bölümlere ayırırken sepk dönemlerini temel almak yerinde olur. Bu dönemlerin tekabül ettiği siyasi dönemleri de bu sınıflandırmada belirtmek yerinde olacaktır. Böyle yaparsak klasik dönem şu şekilde tasnif edilebilir. İlk klasik dönem Sepki Horasani, Samaniler ve Gaznaliler. Orta klasik dönem Sepki Beynabeyn ve Sepki Azerbaycani, Selçuklular ve Atabekler. Son klasik dönem Sepki Iraki, Moğollar, İlhanlılar, Timurullar. Klasik döneme geldiğimizde İslamiyet'ten sonra İran'da hüküm süren ilk milli yönetimler olan Tahiriler ve Saffariler döneminde temelleri atılan Fars edebiyatından oluşumunu tamamlamış bir edebiyat olarak ancak Samaniler döneminden başlayarak söz etmemiz mümkündür. İranlı kimliğini her zaman ön planda tutan Samaniler döneminde devlet adamlarının teşvikleriyle Fars dili gerek şiirde gerekse nesirde bir edebiyat dili olma imkanı bulmuştur. Bu dönemde kaleme alınmış eserlerin kimileri gerçek anlamda edebiyat ürünleri sayılmasalar da bu başlangıç döneminin şiir ve nesil ürünlerini bir arada değerlendirmek, Fars dili ve edebiyatının kimlik kazanışını tatmin edici bir biçimde gözlemlemek için zorunluluk taşımaktadır. Samanilər dönəmində kimliyini kazanıb Qaznəlilər dönəmində yüksək səviyyəsini qoruyan bu ədəbiyyat, hayat bulduğu topraqlardakı hər türlü siyasi və sosial iniş çıxışlar qarşısında kəndinə yeni məcralar bularaq uzun sürə başarılı bir seyir içində olmuşdur. Səlçuklu egemenliği İran şiirinin akış yönünü bir ölçüde değiştiren ilk önemli unsurdur. Selçukluların egemen oldukları her yeni toprak parçası İran şiiri için yeni bir mecra olmuştur. İran şiirini İran dışında ilk taşıyanlar Gazneliler olsa da Selçukluların bu konudaki üstünlüğü tartışılmazdır. Gaznelilerle birlikte Hindistan topraklarına doğru yayılan İran şiiri Selçuklularla birlikte batıya doğru yayılmış, Anadolu'ya kadar taşınmıştır. İlk klasik dönem İslam sonrası İran şiirinin başlangıcından Selçuklular dönemine kadar ki zamanı içine alır. Bu zaman diliminde dönem üslubu olarak Sebki Hurasani karşımızda durur. Şimdi ise Sebki Hurasani öncülerinden şair Hekim Ebul Hasan Mervezi'nin yanı sıra şair Rabia Belhi'nin hayatı ve şiir anlayışıyla ilgili edebiyat uzmanı Sayın Doktor Ahmet Yeşil'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle teşekkür ederim ben de programımıza davet ettiğiniz için. Sizi ve değerli dinleyicilerinize saygı ve sevgiyle selamlarım. Bu haftaki şairimiz Kessai, Hekim Kessai Mervezi. 4. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış yetenekli Fars şairlerinden biridir. Merve dünyaya gelmiştir. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi Mervezi diye. 4. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan şairimiz 5. yüzyılın ilk yarısını da tecrübe etmiş, görmüştür. Samanilerin son döneminde, Gaznelilerin ilk dönemine denk geldi bu dönem. Bildiğiniz gibi Kessai, Fars edebiyatının, Fars şiirinin ilk dönem temsilcileri arasında Sebki Hurasani dediğimiz hani yöntemini yazan şairler arasındadır. Ömrünün sonuna doğru yani ilk döneminde net yazan şairlerden biri olarak tanınıyor. Yaşamış olduğu yılların ilk başında padişahları veya birçok veziri öven, metheden şiirler yazmıştır Kessai. Tabii ömrünün sonuna doğru bu olaylardan pişmanlık duymuş. Bugüne kadar yaşamış olduğu döneme kadar yazmış olduğu metiyelerden dolayı pişmanlık duyan şair, daha sonraları öğüt veren hikmet şiirler yazmış. Bu yolda kalemini kullanmıştır. Bu olay tabii yazılan şiirlerde bundan önceki dönemlerde böyle bir yöntem ve gelenek olmadığı için Kessai bu alanda hatta ilk insanlardan biri olmuştur. İlk şairlerden biri olmuştur. Yani hikmetli ve özlü öğüt veren şiirleri, konuları şiirine alarak bu alanda öncülerden biri olmuştur. Kendisinden sonra gelen şairleri etkilemiştir. Hatta yani Nasır Hosrov gibi şairlere öncü olmuştur. Tabii Kessai'nin şiirlerindeki kalite Nasır Hosrov gibi bir şairin onların şiirlerinde bahsetmesi, onun yazmış olduğu şiirlere karşılık olarak şiirler yazması onun ne kadar önemli büyük bir şair olduğunu gösteriyor. Tabii Nasır Hosrov'un da daha sonra şiirlerinde hikmetli sözler alması Kessai gibi bir şairden etkilenmesinden dolayı olmuştur. Kessai'nin diğer bir özelliği mezhebi olarak 12 imama inanan işte Caferi ve Şia mezhebinden oluşudur. Tabii bu sebepten dolayı da Nasır Hosrov'un saygısını kazanmış, Nasır Hosrov gibi bir şairin ona saygı göstermesine sebep olmuştur. Kessai'nin şiirleri genelde tezkere ve kitaplarda dağınık halde yer almaktadır. Bundan başka yani toplu olarak bir eseri mevcut değildir. Tabii lakin bu az sayıda şiirden de onun şiirdeki üstadlığını görebiliriz. Yani bunun ne kadar kaliteli, ne kadar yetenekli bir şair olduğunu anlamamız için yeterli şiirler. Kendi döneminin önemli şairlerinden olan Kessai'nin şüphesiz şiirleri de yeni konular üretmesinden, değerli tavsiflerinin bulunmasından dolayı önem arz etmektedir. Bu kadar özelliğin yanı sıra Kesai'nin tabii en başı da söylediğimiz gibi en önemli özelliği Fars şiirinde hikmetli öğüt veren şiir anlayışını başlatmış olmasıdır. Bu dönemde, bu döneme kadar yazılan şiirlerde bu alanda bir öncü kimse bulunmamaktadır. Kesai bu alanda yazılan şiirlere öncü olmuştur, başlamasına sebep olmuştur diyebiliriz ki bu Kesai Mervezi'nin en önemli özelliğidir. Kesai'den ayrı bu dönemde yaşamış önemli şairlerden biri Rabia Belhi'dir. Tabii 4. yüzyılda 4. yüzyıl şairlerindendir. Şiirlerinin genel özelliği olarak etkileyici, akıcı, hoş şiirlere sahip olmasıdır. Bu şiirlerle ünlü olan bir şairdir. Şiirlerinde aşkı ve bu alan, bu zeminedeki konuları işleyen şairin yaşamıyla ilgili o kadar bilgi elde bulunmamasıyla birlikte yaşamıyla ilgili genelde anlatılan hikayeler efsanevi veya hikaye tarzında hayat hikayesidir. Tabii Rabia Belhi hakkında diyebileceğimiz en önemli özellik hayatında işte kardeşinin ya da kendi kuluna, kölesine aşık olmasıdır. Tabii bu özellik bakımından Yusuf-u Züleyha hikayesinde Züleyha'ya da benzetilmektedir. Tabii kendi kölesine aşık olup onun bu aşkıyla şiirler yazan bir şairdir. Tabii Rabia Belhi'nin bu mecazi aşkı, insani aşkı daha sonraları tasavvufta ariflere öncü olmuş. Onlara mecazi aşktan ilahi aşka ulaşmaya bir sebep, bir yardımcı öğe olmuştur. Tabii bunu arifler o şekilde telakki etmişlerdir. Rabia Belhi'nin işte en önemli özellikleri yazmış olduğu aşk anlatan gazeller. Dediğim gibi kendi kölesinin aşık olmasıyla kendisinden sonraki yaşayan şairler, edebiyattaki diğer yazarlara kendi kölesine aşık olan bir şair, bir bayan olma özelliğinden dolayı Rabia Belhi önemlidir. Ve tasavvufta arifler için de mecazi aşktan hakika aşka ulaşmada bir olgu özelliği taşımaktadır.
Değerli dinleyiciler, bugün bizler için ayrılan sürenin sonuna geldiğimizden dolayı konuşmamızın devamını bir sonraki programımıza bırakıyor. Şimdilik hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Mehmur cami eşhem sahibi de şerabi Mehmur cami eşhem sahibi de şerabi Pur kon kadeh ke bi mey meclis nedare dami Pur kon kadeh ke bi mey meclis nedare dami Joe کجاست جامی بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوانی بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوانی
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin feleci beklemekten kaynaklanan ruhsal huzurun, insanın yaşamındaki kötü olaylar ve zorlukların biteceğini kabul etmesini sağlayacağını belirtmesine işaret edeceğiz. Ayetullah Hamenei ayrıca bu huzur ve güvenin ise Allah'a dua ile artacağını da hatırlatıyor. Başka bir konuyu da arz edeyim ki feleci beklemek, hem nihai fereç yani Hazretin zuhur etmesidir ve hem günümüzde birçoklarını umutsuzluğa sürükleyen, birçoklarını intihara zorlayan işte bu olaylar, zor hadiseler ve herkesi kapsayan olaylardan sonra olan ba'de şiddet ferecidir. Fakat fereç beklenince insan biliyor ki bu olaylar hiç şüphesiz bitecektir. Burada başka bir konu da vardır ve o da İnsanın ruhunun ve kalbinin sarsılmadığına dair sahip olduğu bu özgüven ve feleci beklemesinden kaynaklanan ruhsal huzur artırılabilir. Dua ile, yalvarma ile, Allah ile münacat ile. Zira "Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub." Bu gelen dualar, biz şimdi Şerif Şaban ayındayız, ardından da Ramazan, birçok dua, çeşitli münacatlar ve Allahu Teala ile doğrudan konuşmak çok önemlidir. Veya hidayete erdiren imamlar aleyhisselam ki varlık dünyasında Allahu Teala'ya en yakın kişilerdir. İnsana huzur ve güven imkanı sağlıyor. Allahu Teala'yı anmak insana açılış sağlar. İnsana mutluluk verir ve Allah'ın rahmetini de cezbeder. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Sistan ve Beluchistan, efsaneler ve kadim medeniyetler diyarı olarak yalnızca İran tarihinin bir hazinesi değildir. Aynı zamanda yanık şehir, şehre, suhte, şahname kahramanları ve halkının zengin kültürüyle bu topraklarda ulusal kimlik, ihtişam ve direnişin canlı bir görüntüsünü barındırır. İran yalnızca coğrafi sınırların ötesinde bir ülke değil. Uzun tarihi boyunca farklı kültürlere, dillere, mezheplere ve etnik gruplara barındırmış adeta bir medeniyetler muzayidir. Her köşesi bir hikaye taşır. Her sokağı ve çarşısı geçmişin ve bugünün sırlarını içinde saklar. Bu çeşitliliği anlamak için yola çıkmak, halkı ile sohbet etmek ve gündelik yaşamlarına dahil olmak gerekir. İran'ı Keşfet programı sizi bu ülkenin bilinmeyen ve büyüleyici dünyasına davet ediyor. Her bir ilin turistik cazibeleri, yerel gelenekleri ve ekonomik kültürel başarıları keşfetmek ve tanımak için bir fırsat sunuyor. Bu program yalnızca İran'ın ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik yönlerini tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda her bölgenin kimliğini ve tarihsel derinliğini izleyicilere de aktarmayı da amaçlıyor. Bu bölümde ve önümüzdeki birkaç bölümde sizi İran'ın başka bir ilini tanımaya davet ediyoruz. Bu kez birlikte Sistan ve Beluçistan'a doğru yola çıkıyoruz. Dimdik duran hurma ağaçlarının diyarına, güneşin altın ışıkları altında kavrulmuş kumların ülkesine ve serin huzur dolu gece esintilerinin memleketine. Bu topraklarda insanlar sabırlı ve misafirperverdir, vakur ve sakindir. Ellerinde emeğin ve çalışmanın gerçeği şekillenmiş, gözlerinde ise umut ve heyecanın parıltısı vardır. İran'ı Keşfet Podcast'ine hoş geldiniz. Bu yolculukta birlikte Sistan ve Beluçistan'ın doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini ve halkının yaşamına dair derinliklerini keşfedeceğiz. Hazırsanız bu eşsiz bölgenin hikayesine birlikte adım atalım. Fakat İran'ın bu emsalsız yarını yolculuğa başlamadan önce bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Sistan ve Beluçistan İran'ın güneydoğusunda yer alan illerinden biridir ve merkezi Zahedan şehridir. Bu il yüz ölçümü bakımından İran'ın en büyük ikinci ilidir. Yalnızca Kerman ili daha geniş bir alana sahiptir. Sistan ve Beluçistan'ın önemli şehirleri arasında Zahedan, Zabul, İranşehir ve Çabahar yer alır. Ayrıca İran'ın tek okyanus limanı olan Şehit Beheşti Limanı da Çabahar'da bulunuyor. 181.785 km² yüz ölçüm ile Sistan ve Beluçistan İran'ın toplam alanının yaklaşık %11'ini kaplar ve ülke nüfusunun yaklaşık %4'ünü de barındırır. Doğuda Pakistan ve Afganistan ile, güneyde Umman Denizi ile, kuzey ve kuzeybatıda Horasan-ı Cenubi ili ile, batıda ise Kerman ve Hormuzgan illeri ile komşudur. Sistan ve Beluçistan, stratejik ticaret ve transit konumuyla, tropikal bahçeleri ile, zengin tarihi ve doğal cazibe merkezleri ile ve gelişmekte olan sanayisi ile yatırım ve kalkınma açısından yüksek potansiyele sahiptir. Kültürel ve etnik çeşitliliği sayesinde İran'ın en zengin ve çekici bölgelerinden biri olarak kabul edilir. Bu çeşitlilik bölgeyi hem ekonomik hem de sosyo-kültürel açıdan özel kalmaktadır. Sistan ve Beluçistan köklü ve geniş bir coğrafya olarak kadim medeniyetlerin değerli mirasını bağrında taşır. Bu bölge efsanevi çağlardan ve insanın da ilk izlerinden başlayarak M.Ö. 550 yılında kurulan Ahmeniş İmparatorluğu dönemine ve ardından M.Ö. 247 yılından M.Ö. 224 yılına kadar süren Part hakimiyetine kadar büyük medeniyetlerin yükseliş ve çöküş sahnesi olmuştur. Bu topraklardan doğan efsaneler, mitler ve destanlar İran tarihinin yapraklarında mücevherler gibi parlıyor. Bu bölgeye yapılan bir yolculuk adeta gizemli bir diyara adım atmak gibidir. Çünkü geçmiş medeniyetlerin izleri hala ayakta ve canlıdır. Sistan ve Beluşistan İran medeniyetinin öncülerinden biri olarak kabul edilir. Bu iddianın en büyük kanıtı Yanık Şehir, Şehri Suhta adlı arkeolojik alanın varlığıdır. 5000 yıldan fazla eski bir geçmişe sahip olan bu şehir, dönemin şartlarına göre olağanüstü gelişmiş bir uygarlığı temsil eder ve gören herkesi hayrete düşürür. Yanık Şehir, Dünya Mirası Listesi'nde İran'ın en önemli eserlerinden biridir ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Arkeologlar Zabol'daki Yanık Şehir'de yaptıkları kazılar sonucunda bu adın şehrin yok oluşuyla doğrudan bir ilgisi olmadığını ortaya koymuşlardır. Şehir tarih boyunca iki büyük yangın geçirmiştir. Ancak yerleşim alanlarında bulunan kült kanıtlarının da şehrin çevresindeki zanaatkarların fırın faaliyetlerinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bazı uzmanlar ise iklim değişiklikleri ve bu kaynakların azalmasını, hayvanların ve tarım ürünlerinin giderek azalmasına neden olan bir süreç olarak değerlendirilmekte. Bu durumun halkı şehrin kalıntılarını yakıt ve yemek pişirme amacıyla yakarak kullanmaya da yönelttiğini ve böylece Yanık Şehrin hikayesinin sona erdiğini ifade ediyor. Bu şehir ilk kez 1967 yılında bilimsel olarak incelenmeye başlanmıştır. Uzmanlara göre Yanık Şehrin tüm yönleriyle bilimsel olarak araştırılması yaklaşık 400 yıl sürebilir. Yanık Şehir, Zabur'un 57 kilometre güneyinde yer alıyor. Bölge 12 ile 18 metre yüksekliğinde tepeler üzerinde konumlanmıştır. Hamun ve Hirmend nehirleri arasında yer alır. Bu şehir farklı isimlerle de anılıyor. Burada çok sayıda zanaat eserleri ve el işi bulunması nedeniyle şehri hüner, yani sanat şehri ve özellikle tıp alanındaki önemli kalıntıların bulunması nedeniyle şehri ilim, bilim şehri. Bu bölgeyle ilgili ilginç bir detay da savunma amaçlı sur ve kulelerin bulunmamasıdır. Bu durum şehir sakinlerinin diğer yerleşimlerle barışçıl ilişkiler kurduğuna işaret ediyor. Ayrıca yapılan kazılarda savaş silahlarına rastlanılmaması da bu barışçıl yapıyı doğrulamakla ve bu nedenle şehre Sol Barış Şehri unvanı da verilmiştir. Yanık Şehir 280 hektarlık geniş bir alana kurulmuştur ve 5 temel bölüme ayrılmıştır. Yerleşim bölgesi, merkezi olan sanayi bölgesi, anıt yapılar ve mezarlık. Bu bölümler şehrin işlevsel ve düzenli bir yapıya sahip olduğunu da gösteriyor. Binlerce yıl önce bugünkü Zabul bölgesinin aksine bu şehirdeki iklimin kurak ve çöl karakterli olmadı. Aksine çeşitli ve bol miktarda ağaç türünün bulunduğu biliniyor. Bu nedenle Hirmend Nehri kıyısında böylesine büyük bir şehir kurulabilmiştir. Arkeolojik kazılara göre bu şehirde yaşayanların çoğu zanaatkardır ve işlerinde oldukça yetenekliydiler. Araştırmacıların bulduğu el dokuması, kumaşlar, takılar, çiniler ve mozaik işçiliği örnekleri bu halkın sanatsal ve teknik becerilerini açıkça ortaya koyuyor. Yanık şehirde yapılan kazılarda muhtemelen su temini ya da kanalizasyon sistemine ait olduğu düşünülen borular bulunmuştur. Bu da şehrin düzenli ve ileri düzeyde bir şehircilik ağına ve yönetim sistemine sahip olduğunu da gösteriyor. Ayrıca Yanık Şehir'deki sanayi merkezlerinin yerleşim alanlarından ayrı ve uzak noktalarda inşa edilmiş olması, antik şehirler arasında nadir görülen bir düzen ve yönetim anlayışına işaret ediyor ve araştırmacıların hayranlığını da uyandırmaktadır. Ancak hiç kuşkusuz Yanık Şehir'in en şaşırtıcı keşiflerinden biri dünyanın ilk yapay gözünün bulunmasıdır. Arkeologlar bu göz protezini 25 ila 30 yaşlarındaki bir kadının kafatasında keşfetmişlerdir. Yaklaşık 4800 yıllık bu yapay göz Yanık Şehir sakinlerinin yalnızca tıp alanında ileri düzeyde bilgiye sahip olmadığını ve aynı zamanda olağanüstü bir sanat ve incelik anlayışına da sahip olduklarını ortaya koymuştur. Bu göz, bal mumu ve hayvansal yağ karışmasından yapılmış ve ince bir altın tabakası ile kaplanmıştır. En küçük ayrıntıları bile özenle işlenmiştir. Göz damarları yarım milimetre kalınlığındaki altın tellerle taklit edilmiştir. Kornea ve iris ise zarif oyma teknikleriyle şekillendirilmiştir. Daha sonra dikkat çekici olan arkeolojik incelemelerin bu kadının toplumun varlıklı kesiminden olmadığını da gösteriyor. Ancak bu eser 4000 yıl önce Sistan topraklarında yaşamış halkın bilgi ve beceri düzeyinin neden yüksek olduğunu da kanıtlamaktadır. Efsanevi Sistan ve Beluçistan toprakları kuzey ve güney olmak üzere iki bölgeden oluşuyor. Günümüz Sistan'ı ilin kuzey kısmını kapsar ve günümüz Beluçistan'ın ise güney kısmını da oluşturur. Zertüşlülerin kutsal kitabı Avesta'da Sistan, Ehura Mazda tarafından yaratılan 11. ülke olarak geçmektedir. Ayrıca bu topraklar İran'ın 4. ve 5. yüzyıl şairi Firdevs'in destanı sahnesindeki Şahname'deki kahraman Rüstem-i Destan'ın doğum yeri olarak da biliniyor. Tarihçiler Sistan'ın İran'ın ilk efsanevi padişahı Kiyomerz'in torunlarından Gerşasp'a dayandırmaktadır. Sistan adı M.Ö. 128 civarında bu bölgeyi ele geçirip yerleşen Aryan kökenli Saka kavminden türemiştir. Eski kaynaklarda bu bölgeye Nimruz adı da veriliyor. İran'ın efsanevi hikayelerinde bu bölgedeki birçok şehrin inşası Zal, Sam ve Rüstem gibi ünlü kahramanlara da atfedilmiştir. Beluçistan eski zamanlarda Maka adı ile biliniyordu ve Ahameniş İmparatorluğu döneminde İran'ın 14. yılı olarak yer alıyordu. Bu bölge daha sonra Mekran adını aldı ve anlatılara da göre Nadir Şah-ı Afşar tarafından fethedildikten sonra yavaş yavaş Beluçistan olarak tanınmaya başladı. Mu'in sözlüğü gibi önemli Farsça sözlüklerde Beluç halkı hakkında şu bilgiler yer alır. Beluçlular çöl yaşamı süren ve Mekran bölgesinde yerleşik bir halktır. Dış kabileler bu bölgeye fazla nüfuz edememiştir ve Beluçlular yabancılara karşı direnç göstermiştir. Kendilerine özgü bir dilleri vardır ki bu dil Mekranî olarak bilinir. Mekran tepelerinde yapılan kazılarda elde edilen bulgular bu bölgenin tarihine milattan önce 3000'lere kadar götürmektedir. Sasaniler döneminde bu bölgeye Kusan denilmekteydi. Bu isimler İslam öncesi dönemde yaygındı ve İranlıların Müslüman olmasından sonra bölge Mekran olarak da anılmaya başlandı. Tarihte Sistan'dan bahsedilen her yerde Beluçistan'da anılmıştır. Beluçistan'ın tarihi de Sistan gibi efsanelerle başlar. İranlı büyük şair Firdevs'i Şahname isimli destanında da Beluç halkına değinmiş. Onların cesaretini ve yiğitliğini de övmüştür. Ayrıca başka bir bölümde Beluçların Gilan halkı ile olan ittifakını ve Nüşirvan'a karşı verdikleri savaşı şiirsel bir dille de anlatmıştır. Sistan, Avesta ve diğer eski İran metinlerinde iyi ve bayındır bir ülke olarak anılmıştır. Bu ülke Ahamenişiler, Partlar ve Sasaniler dönemleri de dahil olmak üzere çeşitli tarihsel dönemlerde İran topraklarının bir parçası da olmuştur. Sasani döneminden itibaren bu bölge sürekli olarak İran'a ait sayılmıştır. Ancak 19. yüzyılda Britanya'nın müdahalesiyle fiilen batı ve doğu olmak üzere ikiye bölünmüştür. Ta ki 1928 yılında Dost Muhammed Hasan Barkezi Yenilgisinden sonra İran Merkezi Hükümeti'ne bu bölgedeki gücü kesin olarak tesis edilmiştir. Sistan ve Beleçistan'ın en büyük gurur kaynaklarından biri Yakub Leys Safar Sistani'dir. Kendisi İran'ın ilk bağımsız hükümdarı, Fars dilinin yeniden canlandırıcısı ve İran'ın büyük kahramanlarından ve destan yaratıcılarından biri olarak tarihte saygı ve kalıcılıkla anılmaktadır. Bu kahraman komutan, tarih boyunca halkın birlik ve dayanışma ruhunu da pekiştirmiştir. Sahip olduğu fikirlerle İran kültürü ve medeniyetine önemli ve etkili bir katkı sağlamıştır. Yakub Leys, asker ruhlu, tedbirli, akıllı ve vakur bir adamdı. Dindarlığı ve kanaatkarlıklarıyla tanınırdı. Yakub Leys, Arapçanın 200 yıl boyunca Farsça konuşan İran halkı üzerindeki egemenliğinden sonra bu dili bir kenara bırakan ve Farsiye deriyi ülkenin ve sarayın resmi dili olarak ilan eden ilk İran hükümdarı oldu. Rivayete göre bir şair Yakub Leys'i öven bir şiir Arapça olarak okuduğunda Yakub ona şöyle demiştir: "Neden Farsça şiir söylemiyorsun? Benim anlamadığım bir şey söylenmemelidir." Yakub Leys, Arapçanın yerine Farsçayı koyarak İran kültürünü yeniden canlandırmış ve onun bugüne kadar yaşamasını da sağlamıştır. Bu olay sadece bir dil tercihi değil, aynı zamanda kültürel bir dirilişin ve ulusal kimliğin yeniden inşasının simgesidir. Sistan ve Beluçistan İran'ın etnik açıdan en renkli bölgelerinden biri, adeta bir etnik gökkuşağıdır. Sistan'ın efsaneleri insanlık tarihinin şaşırtıcı hazinelerinden biridir. Hem İran içinden hem de dışından meraklıları kendine çeker ve İran'ın mitolojik edebiyatında defalarca anılmıştır. Bu bölgenin efsaneleri tarihi ve mitolojik açıdan önemli şahsiyetleri kapsar ve bu karakterler bölgenin kültür ve edebiyatında özel bir yere sahiptir. Birçok araştırmacıya göre Firdevs'i Rüstem'i Sistan halkının kültürünü ve geleneklerini çok iyi tanıyordu ve bu kahramanı rastgele seçmemişti. Emir Yakub Leys Safari'deki mertlik ve yiğitlik geleneği Firdevs'i Sistan'da böyle karakterlerin var olduğunu da gösteriyordu. Bu kültürle yakından tanışmıştı ve en büyük kahramanı Sistan'dan seçti. Üstelik sadece bir kahraman değil, Şahname'nin en güzel bölümü olan kahramanlık dönemi Sistan ve Zal ailesiyle ilgilidir. Firdevs'in değerli eseri Şahname, mitolojik dönem, kahramanlık dönemi ve tarihi dönem olmak üzere 3 bölümden oluşur. Kahramanlık dönemi, Sistanlı kahramanların ve Zabol ailesinin İran tahtını koruduğu döneme denk gelir. Bu nedenle Şahname'nin en etkileyici ve en güzel bölümü doğrudan Sistan'a bağlıdır. Rüstem ya da Sistanlı Rüstem, İran'ın en ünlü mitolojik karakteri ve Fars edebiyatının en önemli efsanevi şahsiyetidir. Zal ve Rudabe'nin oğludur ve Rahş adında bir atı vardır. Bu at, tüm savaşlarında onun sadık arkadaşı olmuştur. Rüstem ve atı, sonunda Şaud adlı üvey kardeşinin tuzağıyla hayatlarını kaybetmişlerdir. Sistan güzel düzlükleri, geniş ortlakları ile Rüstem ailesi kahramanlar ve krallar için bir huzur ve kutlama yeri olmuştur. Bu topraklar Şahname'de de Sistan, Zabulistan, Zabul, Secestan, Sekistan ve Nimruz gibi isimlerle anılmıştır. Sistan'ın önemi o kadar büyüktür ki, onun yok oluşu Rüstem'in ve tüm zaferlerinin yok oluşu anlamına gelir. Rüstem'in İran'ın diğer efsanevi komutanı İsfandiyar ile olan konuşmalarında Rüstem'in en büyük endişelerinden biri ölümünden sonra Sistan'ın korumasız kalması ve yağmalanmasıdır. Sistan İran mitolojisinde olağanüstü bir öneme sahiptir. Avesta mitolojisinde Sistan Zertuş dininin yayılma merkezi ve bu bölgeyle ilişkilendirilen kahraman Gerşasp'ın yurdu olarak geçer. Antik dönemde Sistan'ın önemi o kadar büyüktü ki Sasani döneminden kalma eserlerde özellikle İran'ın Şehirleri isimli kitapta Sistan ve Sistan halkından sıkça övgüyle bahsedilmiştir. İran'ın Hamaset yazarı ve Şahname'nin büyük şairi eserinde Sistanlı kahramanların yiğitliklerini destansı bir dille anlatmıştır. Sistan, halkının Arapçayı resmi din olarak kabul etmediği bir bölgeydi ve İran'ın ulusal kimliğinin şekillendiği yer olarak görülüyor. Bu nedenle Fars dili ve edebiyatının yeniden doğuşunun merkezi sayılır. Firdevs'in bu edebi ve sanatsal şaheseri üzerinden 1000 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da tazeliği ve yaratıcılığı hala parlamaktadır. Beluçistan'ın tarihi de tıpkı Sistan'ınki gibi efsanelerle başlar. Firdevs'i Şahname'de Beluç halkına da değinmiş. Onların cesaretini ve yiğitliğini de övmüştür. Özellikle Keyhusrev'in ordusunda yer alan Beluç savaşçıları kahramanlıklarıyla da anılmıştır. Firdevs'i başka bir bölümde Beluçluların da Gilan halkı ile ittifakını ve Enişirvan'a karşı verdikleri savaşı şiirsel bir biçimde de dile getirmiştir. Fars şiirinde Beluçlular savaştan kaçmıyor. Düşman ile cesurca yüzleşirler ve Firdevs'i onların bayrağını leopar motifi ile tasvir etmiştir. Tarih boyunca Beluç halkı genellikle çobanlık ve hayvancılık da uğramıştır. Keçi derisinden ürülen özel çadırlarda yaşamıştır. Orta Asya'dan gelen Gazneliler ve Selçuklular gibi Türk kavimlerinin İran'a saldırdığı dönemlerde Beluçlar asla boyun eğmemiş, işgalcilere karşı şiddete direnmiş ve onları yerle bir etmişlerdir. Bu bölgenin tarihi ve kadim efsaneleri kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılmış ve nihayet Firdevsi döneminde yazılı hale getirilmiştir. Firdevs'i bu anlatıları ilk kez kaleme alan kişidir. Saka kavmine ait pek çok hikaye Firdevs'e ulaşmıştı ve o emanet bilinciyle bu hikayeleri Şahname isimli eserinde dizi halinde aktarmıştır. Bu topraklar 700 yıldan daha eski bir geçmişe sahiptir ve Firdevs'e ulaşan çok sayıda hikaye onun tarafından en güzel biçimde şiirleştirilmiş, gelecek nesillere bir miras olarak da bırakılmıştır. Bu Sistan ve Beluçistan'ın tarihi ve görkemine kısa bir bakıştı. Öyle bir diyar ki her köşesinde efsanelerin izleri, kadim medeniyetlerin kalıntıları ve arkeolojik şaşırtıcı keşiflerde görülebilir. Ancak hikaye burada da sona ermiyor. Gelecek bölümlerde sizlere dağların ve sahillerin kalbinden düzlüklerden ve hurma bahçelerinden ve uçsuz bucaksız Umman denizinden söz edeceğiz. Bu bölgenin çeşitli coğrafyası, baki doğası ve ekonomik ve ticari potansiyeli hakkında konuşacağız. Zira bu topraklar yalnızca geçmişte tarih yazmamış, bugün de İran'ın geleceğinde stratejik bir rol oynayabilir. Bu bölümde bizimle olduğunuz için içtenlikle teşekkür ederiz. Umarız bu anlatılar Sistan ve Beloçistan'ın ve onun misafirperver halkının daha net bir görüntüsünü de ve daha derin bir hissiyatını da sizlere sunabilmiştir. Eğer bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Ve gelecek bölümleri takip etmek için iranradio.ir veya sosyal medya hesaplarımızı da göz atın. Bir sonraki buluşmaya dek hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।
এখন